Ayırım 3, sayfa 19. Sınırsız mutluluk yani. Sınırsız bir mutluluk yok ne yazık ki. Hele aşk söz konusu olduğunda. Ela'ya çok ama çok kapıldım. Önceleri ilk aşkım Martı'ya olan benzerliğinden etkilenmiştim. Martı'ya böylesine benzediği için onu sevdiğimi sanıyordum. Ama sonraları sadece gözlerinin ve dudaklarının Martı'ya benzediğini anladım. Başka hiçbir şey Martı'yı çağrıştırmıyordu. Düşünceleri, yaşam tarzları, inançları, özellikle cinsellikleri birbirinden çok farklıydı. Ve ben her durumda Ela ile çok mutluydum. Bu yüzden de hep korkuyordum ki bu ilişkinin sonunun Martı ile yaşadığıma benzemesinden. Bazen korktuğumun başına gelmesine çok yaklaşıyor, kıskançlıktan kendimi alamıyorum. Aşkımı kendimden bile kıskanıyorum. Üstelik o bana daha uzak bir kentte çalışmaya başladı. Çok yalnız, konuşacak, paylaşacak kimsesi bile yok, bunalımda. Bunca uzaklığa rağmen ayda 2-3 kez buluşuyoruz. Kimi zaman yalnız bile kalamıyoruz. 3 saat dışarıda buluşup ayrılıyoruz. Onun hayatında ilk olmanın tadını çıkartıyorum. Neden erkekler için birisinin ilki olmak böylesine önemlidir acaba? Bir sahip olma duygusu değil mi bu? Otele gittiğimiz ilk gece yanıma bir mum aldım. Ayrıca bir demet de çiçek. O küçük sevimsiz otel odasını ilke yakışır biçime sokacaktım. Ona sevgi sözleri söyledim. Sen nasıl istersen öyle olsun dedim. Öpüşmedi o gün, utandı benden. Zorlamadım ama ona dokundum sadece. Öptüm. Sabah uyandığımızda birbirimize sımsıkı sarılmıştık. Ne yazık ki çok sık beraber olamıyoruz. Ayda bir iki kez onun yanında kalabiliyorum. O kalışlar hayatımın en büyük mutluluğu, ona dokunmak, onunla sarmaş dolaş uyumak, bambaşka duygular bunlar. Ayrıldığımız anda onu özlemeye başlıyorum. Aklıma bin bir türlü kötü şey geliyor. O genç, o güzel, o yalnız. Ve bir gün kopma noktasına geliyoruz benim kıskançlığım yüzünden. Bir arkadaşım onun bulunduğu şehirden birisiyle yazıştığını söylüyor. Özelliklerini, yaşını söylüyor. Bunlar Ela'ya çok benziyor. Delirecek gibiyim. Arkadaşımdan o kişinin e-mail adresini ve yazdığı mektupları bana yollamasını istiyorum. Gönderiyor. Aklımı kaçıracağım. Ya oysa, ya Ela'm, büyük aşkım başkalarıyla yazışıyor ve cilveleşiyorsa. Elektronik postayı açmadan önce dualar ediyorum. Ne olursun Tanrım, ne olursun, inşallah o değildir. Yine aynı acıları yaşamak istemiyorum. Tıklıyorum, açılıyor. O, Ela'm, Ela'm bu. Olamaz, olamaz, nasıl yapar bana bunu? Benimle çok mutlu olduğunu söylerken nasıl başkalarıyla yazışır? Aman Tanrım, çok şükür bu mektupların tarihleri çok eski. Benimle tanışmadan önce yazışmış onunla. Üstelik birbirlerini görmemişler bile. Ama çilem bitmiyor. Bu kez internette tanıştığım biri arıyor. Arkadaşım var mı diye sorduğumda, yok ama yakında olacak diyor. Kuşku kurtları beynime bir kez girdi ya, onu da soru yağmuruna tutuyorum. Kim, nasıl biri, kaç yaşında, nerede? Yaşı 24, yurt dışındaymış. Benim de yurt dışından geleceğini söyleyen birisi var hayatımda. O da 24 yaşında. Aynı kişi olmasın bu. Adresini verir misin diyorum. Bizler biraz kuşkucuyuz galiba. En yakın dostlarımıza bile tam olarak açıklamıyoruz. Kabul etmiyor. Sendeki adresi bana yolla önce diyor. Mektupları yanıtladıktan sonra siliyorum güvenlik açısından. O yüzden adresi hatırlamıyorum diyorum. Tamam, ben sana son mektupları yollarım diyor. Yolluyor. Sadece benim olan biri hiç olmayacak mı? Ben böyle taparcasına severken, sanal alemde bile aldatmazken, ben hep aldatılacak mıyım? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Ne yaptım sana ben Ela? Seni mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Sen hala sevişirken benimle öpüşmüyorsun. Alışmadın mı bana? Güvenmiyor musun? Sevmiyor musun? Ne zaman tümüyle benim olacaksın aşkım? Sevdiğim, biriciğim. Adres, Ela'nın e-mail adresi. Yazdığı mektubun tarihi birkaç gün öncesine ait. Daha da korkuncu, birlikte olduğumuz günün akşamında yazmış olması. En yakın zamanda geliyorum, her şeyinle yanındayım. Öyle olması gerekiyor. Yine allak bullağım, dünyam karardı. Hak ettim mi canım ben bunu? Söyle, hak ettim mi? Sana en zor günlerinde maddi manevi yardım etmedim mi? Seni memnun etmek için elimden geleni yapmadım mı? Sana yetmiyor muyum ki bir başkasıyla yazışıyorsun? Burada benimle, İstanbul'a gittiğinde de onunla mı olacaksın? Düşüncesine bile dayanmak mümkün değil. Karım endişeyle beni izliyor. Eskisi gibi hastalanacağımdan korkuyor. Yanıma geliyor, saçlarımı okşuyor. Ne var kocacığım? Bir şeye mi üzüldün? İstersen anlat bana diyor. Onu üzmek istemiyorum ama yanıma gelmesine de dayanamıyorum şu ara. Ters ters bakıyorum. Gidiyor uzak bir köşeye. Lanet ediyorum kendime, lanet ediyorum. Onu üzmeye ne hakkım var? Bakıyorum, sessizce ağlıyor. Hiç istemiyorum şu an burada olmak, hiç. İnsan bir şeye aklını bu kadar takmışken, kendini bu kadar kötü hissederken, yanında başka kimseyi görmek istemiyor, dayanamıyor onlara. Ama görevlerim var benim yapmak istemediğim. Oysa evde olmayı, karımla konuşmayı, onunla aynı yatağa girmeyi hiç istemiyorum. Çıldıracak gibiyim. Kelimeler ağzımdan zorlukla dökülüyor. İşimde bir sorun var da, geçer hayatım, sen beni dert etme. İnanmış görünüyor ama gözleri hep üzerimde. Era ile birlikteyiz. Onu hala deli gibi sevsem de üzerimde bir gariplik var. Sıcak davranamıyorum. O da bende bir şeyler olduğunu anlıyor. Ona İstanbul'daki o iki arkadaşımdan söz açıyorum. Birisinin sevgilisi yakında yurt dışından dönecekmiş. Onun adına seviniyorum diyorum. O iki adamın mail adreslerini söylüyorum. Şaşkın ve telaşlı. Ama her şeyi bildiğimi anlayamıyor ve alttan almıyor. Bir daha asla çete girmeyeceksin. Eski dostlarınla da konuşmayacaksın. Eğer birbirimizi seviyorsak bu böyle olmalı. Seni kıskanıyorum. Sakın beni kıskandırma, yoksa görüşemeyiz diyor. Şaşırıyorum. Ben ona kızacakken o beni azarlıyor. Çok sinirleniyorum ama tepki gösteremiyorum. Gerçekten beni bırakabilir mi bilmiyorum. Bu olasılık yüzünden konuşamıyorum. Hızla gidip telefon defterini alıyorum ve karıştırmaya başlıyorum. İşte arkadaşımın numarası, yanında dost yazıyor. Bu kim diye soruyorum. Bir arkadaşımın arkadaşı, daha tanışmadık bile diyor. Sil bunu buradan diyorum. Hemen siliyor büyük bir öfkeyle. Sesimi çıkartamıyorum. Onu kaybetmekten çok korkuyorum. Ne yapacak İstanbul'a gittiğinde? Onunla buluşacak mı? Belki de yatacak. Peki ben neden başkalarıyla olamıyorum? Karımla bile yatamıyorum. Aşkıma ihanet edemiyorum. Bu bir kişilik sorunu mu, yoksa onun aşkının yetersizliği mi? Beni yeterince sevseydi yine yapar mıydı bunun bütün bunları? Ben ihanet edemiyorum. O edebiliyor. Neden? Neden? Neden aşkların dozunda eşitlik olmuyor? Karıma yaptığımı ihanet saymıyorsunuz umarım. O benim karım. Onu çok seviyorum. Ama aşık değilim. İhanet, aşk söz konusu olduğunda kabul edilemez bir şeydir. Evet, ancak aşk varsa ihanet olamaz. Birkaç hafta sonra otel odasındaki yatağımızda birbirimize sarılmış yatarken içimde taşıdığım endişeleri anlatıyorum. Şaşırıyor. Sana asla ihanet etmedim ve etmeyeceğim diyor. Ona inanıyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Karınız hiç kuşkulanmadı mı? Ben bunca şey yaşarken karım kuşkulanmadı mı hiç bilmiyorum. Kafam çok karışık. Bu soruyu her zaman soruyorum kendime. Aslında kuşkulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aşk insana çok fazla hata yaptırıyor. Benim de bazen gözüm öyle bir kararıyor ki aşktan bir sürü açık veriyorum. Size hep aşktan söz ettim. Sanmayın ki ben böyle mutlu bir heyecan içinde ikili ve bölünmüş bir yaşam da olsa huzurlu ve keyifli yaşıyorum. Acı, pişmanlık, suçluluk her zaman her saniye üzerime yapışmış durumda. Katram gibi, kapkara. Her an suçlu gibisin ama vazgeçemiyorsun. Sürekli suçluluk duygusuyla yaşamak nasıl bir şeydir tahmin edemezsiniz. Arada bir suçluluk duyarsınız, akıllıysanız bunu mantığınızla ölçer biçer, içinize sindirirsiniz. Bu bir insanlık durumudur, doğaldır, olabilir dersiniz. Çok akıllı değilseniz o küçücük suçluluk duygusu bile yer bitirir sizi. Benimki ise kocaman bir suçluluk. Vazgeçemediğim ama asla onaylamadığım bir başka ben var içimde. Kimilerine göre kirli, pis, lekeli. Ya bana göre? Güvenilemeyecek gizli karanlık bir dünyada, tamamen sanal bir dünyada kurulan tuhaf dostluklar. Sahte isimler, sahte resimler. Hangisi gerçek, hangisi yalan? Peki ya tehlike? Hep bir kuşku, hep bir korku. Tehlike altında mıyım acaba? Ya biri bana ihanet ederse, ya duyulursa, ya karım öğrenirse, ya çocuklarım, çevrem, işim. Hem kendini küçümsüyorsun, hem de dayanılmaz, engellenemez coşkular yaşıyorsun. O anlarda her şeyi unutabiliyorsun. O anlar geçtiğinde ise işte sen osun. Ne olduğunu öğrendiklerinde çevrendekilere derin acılar çektirecek, en yakınlarını bir anda bitirecek olan osun sen. Sabredin, ikide bir soru sormayın. Zaten anlatmak için buradayım ben. Her şeyi anlatacağım. Aldatma üzerine kurulmuş yaşamımı yargılarsınız ya da anlarsınız. Amacım size kendimi onaylatmak değil, yalnızca anlatmak. Yalnızca size anlatmak. Ela benim dünyam oldu artık. Onsuz hiçbir şey sevemiyorum. Her şey onunla o kadar güzel ki, onun yanındayken hiçbir sıkıntım yokmuş gibi yaşıyorum. İçinde bulunduğum karanlıkları gerçekten unutuyorum. Her gelişinde kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Artık birbirimizi iyice tanıdık, anladık, güveniyoruz da. Ama ben yine de çok kıskanıyorum. Onu kendi arkadaşlarından bile kıskanıyorum. Belki ayrı kentlerde yaşamamız bu endişelerimi arttırıyor, bilemiyorum. Ama yolda bir başkasına baktığında bile içim fena oluyor. Kıskançlık duygusunu tam anlamıyla ilk kez Martı'da tanımıştım. Bir daha olmaz sanıyordum. Ama oldu işte. Martı ile cinsellikte hiç sınırımız yoktu. Her şeyi rahatça yaşayabiliyorduk. Sınırsız cinsellik tutkuyu da arttırıyor. Oysa Ela çekiniyor, ürküyor. Her buluşmamızda yalnız kalamıyoruz ama Martı ile olduğu gibi bunları dert etmiyorum. Onunla sevişmediğim zaman sinirlenmiyorum. Onun elini tutmak, omzuna dokunmak bile bana yetiyor. Biliyorum ki o bana ait. Üstelik Ela'm ilklerini bende yaşıyor, bende tanıyor. Bu güzel günlere kolay gelmedik. Sınırlarını, tabularını birer birer yıktık. Artık sınırlar kalmadı. Benim anlayışım ve sabrım sayesinde hepsini tek tek yok ettik. Öpüşmeyi de benim kadar seviyor şimdi. Zaman zaman bencil davransa da, hep onun istediklerini yaşamamız gerekse de sorun etmiyorum. Onun yanında öyle mutluyum ki ne olsa yetiyor bana. Ben onun ilkiyim. Bunu düşünmek içimi ürpertiyor. Aynı şeyleri o da hissediyor. Bir dakika bile yanından ayrılmamı istemiyor. Ne zaman yataktan kalksam nereye diye soruyor. Küçücük otel odasında nereye gidebilirim? Su içeceğim, tuvalete gideceğim diyorum. Sabah yanından kalktığımda yine nereye diye soruyor. Sinirleniyorum içimden. Nereye olabilir Ela? Buradayım işte diye bağırmak geçiyor. Ama yapamıyorum. Hem sinirleniyorum hem de gülmem geliyor. Ona kızamıyorum içimden sinirlensem de. Öyle tatlı bir şey ki. Duygusal anlamda öylesine havalarda uçuyoruz ki. Her şeyimizi paylaşmak istiyoruz ailelerimizi de. Bir gün kararlaştırıyoruz. O gün ailesini alıp benim yaşadığım kente geliyor. Eşim eve yeni arkadaşlarımın gelmesinden mutlu. O korkunç günlerden sonra yeni birileriyle tanışmak onu hoşnut ediyor. Memleketinin özel yemeklerini hazırlıyor. Ela benim iş gereği tanıştığım genç bir arkadaşım. Herkes birbirini çok seviyor. Eşim Ela'yı o kadar çok beğeniyor ki annesine dönüp ''Ne kadar güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Kızım büyük olsaydı ona verirdim.'' diyor. ''Ah karıcığım, vah karıcığım, bilsen kocan nasıl bir adam. Şimdi daha rahatsız. Birbirimizin evinde ailelerimizin yanında kalıyoruz.'' Böyle gecelerde çok dikkatli davranıyoruz. O kadar mesafeli duruyoruz ki kimsenin anlaması mümkün değil. Bir akşam bir arkadaşım bende kalıyor. Ela çıldırıyor. Onu aldattığımı sanıyor. Onun gerçek normal bir arkadaş olduğunu anlatana dek canım çıkıyor. Onu aldatmak aklımın ucundan geçmiyor. O kadar ki bir gün eski sevgilim Kara arıyor. Bir çiftle beraberiz sen de gel diyor. Çok ısrar ediyor. O utangaç karısına bağlı adam nasıl da değişmiş böyle. Gelirim ama ilişki yok diyorum. Tamam sen gel diyor. Gidiyorum tanışıyoruz. Öyle bir cinsel atmosfer var ki ortalıkta dayanamıyorum. Kadınla birlikte oluyorum ama kadının tüm ısrarlarına rağmen kocasıyla asla. Aşkıma ihanet edemem. İkimiz de başka bir kadınla olabiliriz ama kendi cinsimizle asla. Bu bitirir bizi. Altından kalkamayız. Şimdi sorunuza geliyorum. Karım hiç kuşkulanmadı mı? Ah karım güzel karım benim. Ela ile bizim evde yalnızız. Çok ama çok üzgünüz çünkü o 6 ay için Almanya'ya ablasının yanına gidiyor. Etimizden et koparıyorlar sanki. Öyle yoğun bir acı çekiyoruz. Müzik dinliyor, ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Gidemem ki oralara onu görmeye, para bulamam ki bunun için. Yüreğim kanıyor gidecek ve Allah kahretsin belki de hiç dönmeyecek. Belki dönüşte ben olmayacağım, dünyam kapkaranlık, düşüncelerim çıldırmış, duygularım isyanda. Yoğun bir romantizm içindeyiz, yan yana oturuyoruz. Ela'nın başı omuzumda, eli elimin içinde ağlaşıyoruz. Karımın içeri girdiğini fark etmedim bile. Ela yanımdan kalkıyor. O an görüyorum eşimi. Yüzümdeki ifade bugün bile gözümün önünde. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamak mümkün değil yüzünden. Kızgınlık değil bu. Bir yakalama anı da değil. Peki ama ne? Kuşku mu? O da değil. Gülümsüyor mu? Hayır, gülmüyor. Donmuş gibi. Endişe, tuhaf bir endişe. Biraz da şaşkınlık. Karımın yüzünde korku var. Ela çok akıllı davranıyor. Ayağa kalkıyor, ona sarılıyor. Ablacığım, ben gidiyorum. İlk kez bu kadar uzaklara gidiyorum. Ailemden, sizden, ağabeyimden nasıl ayrılacağım? Korkuyorum, ondan ağlıyorum diyor. Karım sevgilimin omzunu okşuyor. Üzülme, 6 ay çabuk geçer diyor. Ve hızla odadan çıkıyor. Yo, sanmıyorum, kuşkulanmıyor. Nasıl aklına getirebilir böyle bir durumu? Ağzına bile almadığı, iğrenç ve hastalıklı bulduğu ilişki biçimini benim yaşadığımı nasıl düşünebilir? İmkansız bu. Onu böyle bir durum yüzünden üzeceksem öleyim daha iyi. Zaten biliyorum öleceğim ben bu yüzden. Katlanılacak şeyler değil bunlar. Bu acı, o koyu katran hep üzerimde. Bunu anlayabilmeniz mümkün değil sizin. Ama yine de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hiç olmazsa bunları birisine anlatabilmenin ferahlığını yaşıyorum. Mikroplarımdan arınmışım gibi geliyor bana. Biraz çocukluk günlerine dönelim mi? Hiç mi hiç anımsamak istemediğim günlerdir çocukluk günlerim. Söyler misiniz bütün çocuklar mutsuz mudur? Aile eğitiminin ne kadar etkisi vardır çocukluk kişiliğinin oluşumunda? İnsanlara her şey üretiliyor da ana babalık dersleri neden verilmiyor? Neden uzun uzun dersler verilip sınavlar yaptıktan sonra sadece sınavdan iyi not alanlara ebeveyn olma izni veren bir sistem yok? 14 yaşıma kadar pek sorunlu bir aile değildik aslında. Yani bana dair özel bir sorun yaşanmıyordu. Yoksa Nemrut bir baba ile acılı, mutsuz ve kocasından dayak yiyen bir anne yeterince sorundu. Hayatımdaki kötülükler ne olduysa ben 14 yaşıma girdikten sonra ortaya çıktı sanki. Bende farklı bir şeyler mi ortaya çıkmıştı da babamın tavrı bana karşı değişmiş ve iyice olumsuzlaşmıştı, bunu bilemiyorum. Annem de babam da ilkokul mezunu, zengin değiliz ama yoksulluk da yaşamıyoruz. Ablam liseyi okudu, ağabeyim ise kendi isteğiyle ortaokuldan sonra okumadı. Ben 14 yaşında ortaokul son sınıftaydım. Annem iyi bir kadın, ne kadar cahil de olsa özellikle ablamın okuması için babamla mücadele etti. Babam ise işte o tipik babalardan, kız çocuğunun okumasına gerek yok, bir koca bulacak ve kurtulacak diye düşünüyor. Annem ise aksi düşüncedeydi, kızı mutlaka okumalıydı. Babam sıradan, eski Anadolu erkeklerinden, despot, soğuk, çok sert, çocuklarını asla kucağına almıyor, sevip okşamıyor, konuşmuyor bile. Sevgisini göstermesi ayıp gibi. Onu hep kahvehanede hatırlıyorum, yüzünü bile görmüyoruz çoğu zaman. Hala da bilemem. İçinde bize karşı bir sevgi var mıydı, vardı da göstermiyor muydu? Bunca sertliğine karşın o yıla kadar babamdan hiç dayak yemedim. Kızar, bağırır, çağırır ama en azından beni annemi dövdüğü gibi dövmezdi. Annem ise hep dayak yedi bizim karşımızda. Hiçbir şey yapamaz, bir kenarda ağlaşırdık. Ta o zamanlardan şiddete karşı büyük bir nefret oluşmuştur içimde. Babam sanki ağabeyimi daha çok severdi diye hatırlıyorum. Belki de onu daha çok beğenirdi. İdeal oğul tanımına onu uygun görürdü. İlkokul yıllarımızda bile okulda gösterdiğimiz başarı birbirinden farklı olmadığı halde ona övgüler yağdırırdı. Karnesi iyi olduğu için ona yeni giysiler alır, ödüllendirirdi. Harçlıklarımız bile aynı değildi. Ona daha fazla para verir, neden olarak da yaşının daha büyük olmasını gösterirdi. Ben kusurlu gibiydim. Ne bir hediye aldı, ne güzel bir söz söyledi. Oysa ben ne kadar uslu, ne kadar sakin bir çocuktum. O yıl ilk kez babamdan dayak yiyorum. Hem de ne dayak. Öldüresiye dövüyor beni. Anneme yalvarıyorum kurtar beni diye. Annem aramıza girmeye çalışıyor ama o da dayaktan nasibini alıyor. Babamın beni dövmekten elleri acıyor. Deri kemerini çıkartıp onunla vurmaya başlıyor. Ağzım burnum kanıyor, vücudum mosmor oluyor. Ne yaptım ben? Mahallemize yeni taşınan benden 3 yaş büyük bir çocuğun evine gittim. Bir öğretmenin oğluydu, çok iyi anlaşıyorduk. Evde kimse yoktu. Ben dergilere bakıyordum. O da banyonun penceresinden sokakta oynayan çocukların üzerine su döküp eğleniyordu. Ben aslında bu tür eğlencelerden hoşlanmıyordum ama ona bakıp gülüyordum. O sırada babam sokaktan geçerken ve çocuklar ona benim yukarıda olduğumu ve üzerlerine su attığımı söylüyorlar. Babam yukarı çıkıp beni çağırıyor. Suratına bakınca çok kızdığını anlıyorum hemen. Ama suçum ne? Babam neden bu kadar sinirli bilmiyorum. Ben bir şey yapmadım baba. Dergilere bakıyordum diyorum. O hem beni dövüyor hem de bağırıyor. Neden kendinden büyük kişilerle konuşuyorsun? O çocuk neden evde kimse yokken seni evine çağırıyor? Banyoda ne işiniz var? Sana ne yaptı o çocuk söyle. Ne istedi senden? Elliyor muydu seni? Nerene dokundu ha? Söyle. Daha da iğrenç şeyler söylüyor. O zaman ne anlama geldiğini bilmediğim. Sadece birkaç kez küfür olarak duyduğum sözler. Neden bu kadar kızdı arkadaşlarımla oturuyorum diye. Bir erkek bir erkeğe ne yapabilir ki? Kız değilim ki. Tamamen suçsuzdum ve o dayağı yemiştim. Bundan sonra kendimden büyük kişilerle konuşmayacak, onların çağırdığı yerlere asla gitmeyecektim. Emir böyleydi ve ben de bu emirlere uymak zorundaydım. Bu emirlere uyuyorum ama arkadaş seçimi konusunda özgürüm çok şükür. Kendi mahallemdeki çocuklardan hoşlanmıyorum. Onlar bana çok kaba saba geliyor. Memur çocuklarını seviyorum. Temiz giyiniyorlar, güzel konuşuyorlar. Ben de onlar gibi kibar olmak istiyorum. İyi giyinemezsem de güzel ve düzgün konuşmayı beceriyorum. Konuştuğum Türkçe son derece doğru. Derslerimde başarılıyım. Hiç kırık not almıyorum. Dönem sonları teşekkürler geliyor. Başarılı oldukça arkadaş çevrem genişliyor ve kızların ilgisini çekiyorum. Sınıfımıza yeni bir öğrenci katılıyor, müdürümüzün oğlu. Masmavi gözlü, sarışın, çok güzel bir çocuk. Hemen arkadaş oluyoruz. O kadar tatlı ki öteki öğrenciler de onunla arkadaşlık etmek istiyor. Ben ise onun kimseyle samimi olmasını istemiyorum. Sanırım kıskanıyorum. Ama bu kıskançlığımın nedenini hiç anlamıyorum. Kızlar aslında onunla arkadaşlık etmek istiyorlar ama onun yanında hep ben olduğum için bana da yakınlaşmak zorunda kalıyorlar. Bu sayede ilk kız arkadaşımla tanışıyorum. Onunla ilgileniyor, onu gerçekten seviyorum. Şimdi bile aklıma düştüğünde onu sevgiyle anıyorum. Ama bunun aşk olmadığını o günlerde bilmiyorum. Erkek arkadaşlarla bir araya geldiğimizde hep kızlardan söz ediyoruz. Kızlar konusu hemen cinselliğe kayıyor. İlk aklımıza gelen ise organlarımızın kaç santim olduğu. Merak ettiğimiz tek bir şey var. Kiminki en büyük? Duygularıma inanamıyorum. Herkesin cinsel organı çok büyük. Durmadan 22-23 santimden söz ediyorlar. İkide bir kendiminkini ölçüyorum. Onunkilerinden çok küçük çıkıyor ölçülerim. Bunu onlara söylemiyorum. Benimkinin boyu da onlarınki kadar. Acaba doğru mu söylüyorlar ya da benim gibi yalan mı atıyorlar? Benimki 22 santim olmadığına göre ben kusurlu bir erkek miyim? Okuldan çıkıp sinemaya gidiyoruz. Filmlerde açık saçık sahneler olursa toplu halde mastürbasyon yapıyoruz. Neredeyse hiç film izleyemiyorum. Arkadaşlarımın o 23 santimlik organlarını görmeye çalışıyorum. Ama hep karanlık, hem de bir şekilde gizliyorlar. Bilgi sahibi olamıyorum. Organımın boyu aklıma takılıyor, çok üzülüyorum. Ayrım sonu, sayfa 30.